Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Bidatlar hakkındaki derslerimizde bidatleri kim ayırt eder? Başında kalmıştık. Müellif şöyle diyor. Şunu bil ki, Allah sana rahmet etsin, sünnet kelimesinin sözlük anlamı yoldur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının eserlerine tabi olan nakil ve eser ehlinin, ehli sünnetin ta kendisi olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü onlar hiçbir bidatçinin bid'at ihdas etmediği yol üzerindedirler. Yani sonradan çıkarılan şeylerden uzak olan yol üzerindedirler. Bidatler ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ashabından sonra ortaya çıkmış olan şeylerdir. Buna göre okuma yazması olan, bazı şeyleri duyan ve bazı kitaplara bakan herkes bidatlere, diğer şeyleri birbirinden, bidatlerle bidat olmayan şeyleri birbirinden kolaylıkla ayırt edemez. Bidatlerle sonradan çıkan şeyleri ayırt etmek isteyenin muhakkak şu iki şeyi bilmesi gerekir. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve sünnetini iyi bilmek. Böylelikle elinde sünnetlerle bidatleri ayırt etmesini sağlayacak bir asıl ve bir kaide bulunur. İkincisi, kaidelerin tatbikinde, yani bunların uygulanmasında ve furuyu asla indirgemede kolaylık olması için bidat usulünü iyi bilmek. Bu iki hususu bilip iyi bir şekilde anlamanın ilim talebesine şüpheden, hatadan ve zandan uzak bir şekilde doğru, sağlam hükümlere ulaşmada kuvvetli dayanaklar vereceğinde hiç şüphe yoktur. İslam ilim tarihinde biraz önce zikredilen iki aslın etraflıca bilinmemesi neticesinde herhangi bir meselede sünnetin bidat, bidatin de sünnet olarak kabul edildiği birçok örnekler vardır. Bu örneklerden birisi Suyuti'nin El Emru Bil İttiba isimli eserinde, 301. sayfasında, binaların kerpiç ve pişmiş duladan yapılmasını bidat olarak saymasıdır. Bu daha önce geçtiği ve ileride geleceği üzere hiçbir şekilde bidatlerden sayılacak bir şey değildir. Çünkü o ibadetlerle alakalı işlerden değil, ancak adetlerle alakalı şeylerdendir. Yani bunun bir benzeri de mesela Gazali'nin İhya-ı Ulumiddin kitabında ekmeğin elenerek yapılmasını, unun elenerek yani kepeğinden ayırt edilerek ekmek yapılmasını bidat saymasıdır. Bu da bidatla alakalı bir şey değil esasında. Bu adetlerle alakalı olduğunda bunlar bidat kapsamına girmez. Bir başka örnekte Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten rivayet edilen şu kıssadır. O bir adamın telbiyesinde lebbeyke zel me'ariç dediğini duydu ve ona dedi ki muhakkak Allah me'ariç sahibidir. Yani yücelikler, yükseklikler sahibidir ama biz onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle söylemezdik demiştir. Bu olay bize yüce sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenilen nebevi asıllardaki bilgisinin büyüklüğünü ve itminanını net bir şekilde açıklamaktadır. Öyle ki onun neticesinde ondan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı ve ibadetle alakası olan bir şeyi inkar etmek sadır olmuştur. Esasında sahabenin bu tavrı yerindedir. Çünkü bu ibadetle alakalıdır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duymadığı bir şeye karşı çıkıyor. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la böyle söylemezdik diyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan bir şeyin yapılmasına, ibadet namına yapılmasına karşı çıkmak sahabenin yoluydu. Fakat burada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hata ettiği şey bunun sünnetten olduğunu bilmiyordu. Bunda bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından duyup ikrar ettiği bilinmektedir. Ebu Davud 183 numarada, Ahmet, Beyhaki sahih bir senetle Cabir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyorlar. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk ile telbiyenin bulunduğu rivayette, yani telbiye dair rivayette, insanlar zelme hariç ve buna benzer sözler ziya ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunları duyduğu halde itiraz etmezdi, karşı çıkmazdı. Bir şey söylemezdi onlara. İşte bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara bu ziyadeyi ikrar etmesidir. Yani kabul etmesidir. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam buna karşı çıkmamış. Dolayısıyla bu takriri sünnetten olduğu anlaşılmıştır. Bu gibi bir şey, bir durum hariç hiçbir halde amel edene ya da söyleyene reddedilmez. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sireti, sünneti, sözleri, fiilleri ve takriratı hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. O da görmüş olduğun gibi doğru bir hal değildir. Bidatları tanıyıp ayırt etmek isteyen için yukarıda belirtmiş olduğumuz bu iki şart çok büyük önem arz etmektedir. Bu yüce sahabi vahyin gölgesinde yetişmesine rağmen nebevi bir sünneti kaçırmış, bunun akabinde o sünnetten haberdar olmadığı için o sünnetle amel edeni reddetmiştir. Öyleyse bu zamanda ya da daha önce yaşayan sahabeden daha aşağı mertebede bulunanın durumu nedir? İki şıkkıyla beraber bu kaideyle tamamen örtüşen ve doğruluğunu kesin olarak açıklayan başka bir örnek de şudur. İmam Müslim sahihinde müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Sa'd bin Ebi Vakkas vefat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları cenaze namazını kılmak için Sa'd'ın cenazesiyle mescide uğramalarını istediler. Onlar da uğradılar. Cenaze namaz kılmaları için hücrelerinin önüne kondu. Sonra makaid tarafına doğru olan cenaze kapısından çıkarıldı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımların kulağına insanların bunu ayıpladıkları ve bu bir bidattir, cenaze mescide sokulmazdı dedikleri ulaştı. Onların sözlerine Ayşe radıyallahu anh'a ulaşınca şöyle dedi. İnsanlar hakkında ilim sahibi olmadıkları bir şeyi ayıplamada ne kadar acele ediyorlar. Onlar cenazenin mescide uğratılması hususunda, yani mescide sokulması hususunda bizi ayıpladılar. Allah'a and olsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl bin Beyda ve erkek kardeşinin cenaze namazını ancak mescidin içinde kıldırmıştır. Asıl olması itibariyle hükmün sıhhatine onun bir açıklaması olarak uygulamadaki eksikliğe bir bak. Yani uygulama olarak sünnette olmayan bir şeye karşı çıkılması, bakın sahabenin uygulamasına yine var. Sünnette bilmedikleri bir şeye karşı çıkıyorlar. Bu doğru bir hareket. İbadetle alakalıysa buna karşı çıkılır. Ama delil varsa o istisnadır. Zaten onun bidat olmadığı anlaşılır. Burada muhakkak konuyla alakası olan önemli bir açıklama yapmak gerekir. O da şudur. Herhangi bir meselenin bid'at ya da hata olduğuna hükmedildiğinde muhaliflerin birçoğu sünnet davetçilerinin önceki imamları yetersiz bulduklarını, onları hafife alıp önemsemediklerini ileri sürerler. Buna gerekçe olarak da sünnet davetçilerinin içinde kendini o imamlara ve alimlere denk tutup bizler de onlar gibi adamlarız diyenlerin bulunduğunu göstermektedirler. İşte böyle dediler. Onların dedikleri şey ne kötüdür. Sünnet davetçileri Allah'a hamdolsun alimlerin kadrini, kıymetini bilir, yapmış olduklarını takdir eder ve onların haklarını korurlar. Onlar bilirler ki kişiyi Allah'a yaklaştıran şeyde ölçü adam olmak ya da erkeklik değil, ancak kulun Allah Tebarek ve Teala'ya yaklaşmada vasıflandırıldığı yüce sıfatlardır. Bu ister ilimle olsun, ister amelle olsun fark etmez. Bununla birlikte sünnet davetçileri kendilerine iftira edenlere bir reddi olarak ve geçmiş alimleri ve imamları vasfederek şu sözü örnek olarak gösterirler. Onlardır adam olanlar ve ayıptır denilmesi adam, onların güzel sıfatlarıyla vasıflanmayana. Onların vasıflarıyla, onların özelliklerine sahip olmayanlara adam denilmesi ayıptır. Evet, burada bu meseleyi özetlemek gerekirse, bir şeye bidat demeden önce o konuyla ilgili bir araştırma yapmak gerekiyor demek ki. Yani ben böyle bir sünnet bilmiyorum, o zaman bu bidattır diye, yani ilimle iştigal etmeyen bir kimsenin böyle ortaya çıkması elbette abestir. Ne yapacak? Sünneti araştıracak ve ortaya konan bu şeyin de delilini araştıracak. Bakarsınız bu gibi şeylere, yani din namına yapılan bu şeylere, eğer Allah'tan ve Resulünden bir dayanağı varsa eyvallah. Ama alimlerden birisi içtihat etmiş de buna binaen bir şey yapılıyorsa, bir şey uygun görülüyorsa, Bu şüphesiz bidattır ve o terk edilir. Mesela esasında müellifin şurada şu rivayeti getirirken biraz daha açıklama yapması gerekirdi şu konulara. Nedir bu mesele? Ayşe radıyallahu anh'ın şurada mesela karşı çıkması doğru bir hareket değil. Bu lafızlarla kınaması doğru bir hareket değil. Yani bazı insanlara ne oluyor da bilmedikleri bir konuda hemen ayıplıyorlar diye. Ayıplamak doğal çünkü sünnet böyledir. Ayıplayanlar kimler? Cahiller değil, sahabeler. Bu bir bidattır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan görmemişler. Ne yapması lazım? Evet siz böyle. Bunun bidat olduğunu düşünüyorsunuz ama ben Allah Resulü'nün işte mescitte cenaze namazı kıldığına şahit oldum diyerek bunu bu şekilde düzeltmesi gerekir. Yoksa bu tavrı örnek gibi göstermek bidatlere karşı çıkılmasını da reddetmek manasına gelebilir ki bu yanlıştır. Ayşe radıyallahu anh'a pek çok sahabeye karşı çıkmıştır ki bu karşı çıkışların çoğunda hatalıdır. Fakat bunlar örnek gibi gösteriliyor. Bunlardan birisi mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan tek ayakkabıyla Allah Resulü yürümeyi yasakladı diyor. Ama bak diyor ben yürüyorum diyor. Yani biz burada Ayşe radıyallahu anh'a örnek alamayız. Ama Ayşe radıyallahu anh'a bir kadın olması hasebiyle, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı olması hasebiyle başkalarının bilmediği pek çok sünnetleri biliyordu. Öğretmiştir de. Misal vermek gerekirse şu uyarısı çok mühim. İsrailoğulları ki aynı hadis Ebu Said el-Hudri'den gerekçesiyle beraber gelir başka bir tarikte. Şayet diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günümüzdeki kadınları görseydi İsrailoğullarının yasaklandığı gibi onlar da yasaklardı diyor. Bu kadınların ne çıkardığını görseydi onlar yasaklardı diyor. Şimdi güya selefi geçinen bazıları da bu sözünden dolayı eleştiriyorlar Ayşe radıyallahu anh'ı. Ne diyorlar? Bu Ayşe radıyallahu anh'ın görüşüdür. Allah Resulü mescitlere çıkmaktan yasaklamayın dedi. İyi de Ayşe radıyallahu anh'a da yasaklamadı ki zaten. Ayşe radıyallahu anh'a da yasaklamadı. Mescide çıkmasın kadınlar demedi. Ne dedi? Vakada olan bir aksaklığa işaret etti. İsrailoğulları neden yasaklanmıştı? Onlar diyor, birbirlerine büyüklenmek için kadınları topuklu ayakkabı giydiler. Bununla işte daha yüksek görünmek istediler. Yani birbirlerine bir çeşit münafeseye, yarışmaya, rekabete giriştiler. Birbirlerine büyüklenmeye başladılar ve bunun üzerine yasaklandılar onlar diyor. Ve bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan duyulmuş bir şey. Ve Ayşe radıyallahu anh'a gördüğü vakaya bakınca kadınlardaki anormallikleri en iyi gören o. Biz erkeğiz şimdi. Kadınlar arasında ne oluyor onun kadar bilemeyiz. Bir de bu sahabe aslında olan bir şey bakın. Şimdi nerelere varmıştır iş? Sahabe asrında diyor ki Allah Resulü bu kadınların ne yaptıklarını görseydi onları diyor İsrailoğulların yasaklandığı gibi yasaklardı diyor. Yani yasaklama yine yok zaten. Yani mescide çıkmaktan yasaklama yok. Ama mescit dışındaki yerleri tutuyorlar mesela zamanımızdaki Mutezile'den birisi. Mutezile hocalardan birisi. Kendisini selefi diye tanıtan Mutezile hocalardan birisi. Allah Resulü camilere kadınları işte yasaklamayın demiştir diyor. Nereye davet ediyor? Derneğe davet ediyor. Dernek var mı sünnette? Dernekte dini gayeyle toplanmak var mı? Bak biz itiraz ediyoruz. Neden? Sünnette biz böyle bir şey görmediğimiz için itiraz ediyoruz. Var diyorsanız biz buna da razıyız. Var deyin. Delilini getirin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, sahabelerinden biz de eyvallah diyelim ama bunu yapmadan akli gerekçelerle, felsefelerle, kelamlarla ne yapıyorlar? Bidatlerini süslüyorlar. Hani sünnet ehliydik? Yani biz kelamcı mıyız, sünnet ehli miyiz? İş kelama kalırsa herkes bir kelam yapar. Ama şu sahabedeki inceliğe bakın. Kadın olmasına rağmen Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü bunların ne çıkardığını görseydi bunlar yasaklardı diyor. Allah Resulü'nü en iyi tanıyanlar. Hanımı. Hem de meselelerde en geniş davranan Ayşe radıyallahu anh'a. O söylüyor bunu. Biz şimdi selefi izlediğimizde ne diyoruz? Kitabı ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlamak. Kendi anlayışımızı sahabenin anladığının önüne geçirmemek. Nasıl oluyor da bazıları kendi kelamlarını ön plana getirebilmek için sahabeleri eleştirebiliyor burada? Bu kendi görüşü. Kendi görüşü de seninki de kendi görüşün. Sahabenin görüşü senin görüşünden hayırlıdır. Ama yasaklamaya gelince biz mescitten kadını yasaklayamayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamamış. Hüküm böyle gelmiş. Ayşe radıyallahu anh'a da yasaklamaktan bahsetmiyor. Allah Resulü görseydi yasaklardı diye bir kanaatini söylüyor. Yani onun görseydi yasaklayacak olması bunun yasaklanacağı anlamına hiçbir zaman gelmez. Kıyamet gününe kadar kadın mescide gitmesi serbesttir. Engellenmez. Ama şu vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi söylemiştir. Kadınlarınızı diyor gece, gündüz değil, gece, sabah ve yatsı namazlarına çıkmak istedikleri zaman engellemeyin fakat evleri onlar için daha hayırlıdır diyor. Yine Allah Resulü'nün kendisi söylüyor bunu. Evleri onlar için daha hayırlıdır. Ama çıkmak isterlerse de engellemeyin. Gece çıkmak isterlerse engellemeyin. Neden? Çünkü gece onlar için örtücüdür. Bugün o kadar genişledi ki bazılarının mezhebi. Yani Allah Resulü zamanında işte mescitte kadınlarla erkekler bir aradaydı falan. Hadi ya. Yani bu kadar net konuşuyorsunuz da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu neden yapıyor acaba? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Namazı kılıp selamı verdiği zaman bir müddet beklerdi diyor. Ta ki kadınlar ayrılsınlar, yolda karşılaşmasınlar. Manası nedir bunun? Yolda karşılaşmasınlar. Öyle ki yolda karşılaşmaları ne hakkında? Gece namazı hakkında. Ayşe radıyallahu anh'ın Müslim'de geldiği gibi. Bizim diyor sabah namazından çıktığımız vakit diyor o gecenin alacakaranlığı o fecirle buluştuğu zaman o alacakaranlıkta çıkardık diyor namazdan ve o karanlık birbirimizi tanımamızı bile engellerdi. Yani o karanlıktan istifade ederdik. Kimse tanımazdı diyor bizi diyor. Böyle bir haldeyken bile kadınlarla erkeklerin bir arada karşılaşmasınlar, yolda karşı karşıya gelmesinler diye Allah Resulü selam verdikten sonra bir müddet bekliyordu. Siz yerinizde kalın, kadınlar dağılsın diyerek. Girişlerinde bile şu kapıdan, şu kapıyı kadınlara ayıralım dediği zaman bir daha erkekler o kapıdan bile girmedi. Girişler bile ayrıydı. Şimdikilerin genişlikleri nerede? Yani iş o hale vardı ki Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi Allah Resulü bir de bunları görseydi, bir de bunları işitseydi, bir kadının işte çıkıp erkeklere hitap edeceği şekilde genişlediklerini görseydi kim bilir ne derdi yani. Elbani Rahimullah bu yüzden kadın davetçi bidati diye bunun net bir şekilde bidat olduğunu açıklamıştır. Bununla ilgili bir konferans vermiştir. Sahiha kitabında da. Bu meseleyi açıklamıştır. Onunla ilgili fetvaları zaten tercüme edip siteye koymuştum ben, okumuşsunuzdur. Bugün yani kadının yeri nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında neyse o olmalıdır. Yani Ayşe radıyallahu anh'a bilgili bir kadındı. Allah Resulü'nün hanımıydı. Bu sebeple başkalarının bilmediği hadisler biliyordu. Erkekler de geliyordu ona, kadınlar da geliyordu hadis rivayet etmek için. Erkekler geldiği zaman perde arkasından ondan rivayet ediyorlardı. Ki ona gelen erkeklerin çoğu akrabalarıdır. Ve Ayşe radıyallahu anh'a buna rağmen müminlerin annesidir. Yani nikahı ümmetin erkeklerine haramdır. Müminlerin annesidir. Böyleyken perde arkasından evine gelenlere rivayet ediyordu. Mescide geçip de mescitte insanlara rivayet etmiyordu. Veya birilerine davet edeyim, anlatayım, Allah Resulü'nün hadislerini ulaştırayım diye kapı kapı gezmiyordu. Böyle bir usul yoktu. Evet, sünnetin azıyla yetinmek, çok bidatle amel etmekten daha hayırlıdır. Bu değerli söz birçok sahabeden varid olmuştur. Onlardan ikisi Şerh-i Usul-i İtikad-ı Ehl-i Sünne yani İmam Lalkayn'in eseri, İbn-i Nasr el-Mervezi'nin Es-Sünnesi, İbn-i Battan el-İbanesi ve daha başka kaynaklarda vardı olduğu gibi Ebu Derda ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anhumadır. Aynı şekilde El-Hucce fi Beyanil Mahacce kitabında, bu Esbehani'nin, Ebu'l-Kasım el-Esbehani'nin kitabı, Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'den şu lafızla gelmiştir. Muhakkak doğru yolun ve sünnetin azıyla yetinmek, doğru yolun ve sünnetin hilafına, ona uygun olmayan, ona aykırı olarak yapılan çok amelden daha hayırlıdır. Ameliniz ister çok olsun, ister az, peygamberlerin, Allah'ın salatı ve selam üzerlerine olsun, menheç ve sünnetleri üzere olup olmadığına bakın. Ameller az ya da çok, bunu itibara katmayın. Sünnete göre mi değil mi? Buna itibar edin diye bakın selef bunları söylemişler. Yani bu ifadeyi nasıl söyleriz? Mescitte toplandığın 10 dakikalık bir oturum, dernekte saatlerce vaaz-ı nasihatle geçen oturumlardan hayırlıdır. Çünkü bu sünnet olana bir oturumdur, sünnete uygun olan bir oturumdur. Diğeri sünnete uygun olmayan bir toplanmadır. Bu oturumlar Allah Azze ve Celle'nin meleklerinin aradıkları ve buldukları zaman birbirlerini çağrışarak sekinet indirdikleri, yani şeytandan uzak olan oturumlardır. Dernekler için bu garanti yok. Çünkü bu müjdeyi veren hadiste Allah'ın evlerinden bir evde toplandıkları zaman diye gelir. Başka bir rivayet bunu da açıklar. Allah'ın evi ne demek? Mescitlerde diye geçer. İşte bu söz şer'i amel ve sözlerinde doğruya tabi olmak isteyen Müslümana büyük bir metot vermektedir. Bu söz birçok sahih nebevi hadislerden alınmıştır. Bazıları şöyledir. Dinde aşırılıktan sakının. Aşırılık haddi aşmaktır. Amellerin Allah'a en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Muhakkak her amel için bir şevk, sonra da durgunluk dönemi vardır. Kimin durgunluğu bidate ise sapıtmış, kiminki de sünnete ise hidayete ermiştir. Ve daha başka hadisler. Sahabeler Allah hepsinden razı olsun ve tabi'in bu kaideyi çok dikkatli bir şekilde uygulamışlardır. Onlar az bir amelle de olsa sünnete tabi olma hususunda son derece hırs göstermişlerdir. Bundan dolayı bidatten büyük bir şekilde uzaklaştılar. Birisi bu bidatle amel etmede daha fazla hayır ve hayırla meşgul olmak vardır dese de insanları bid'atten ve onunla amel etmekten nefret ettirmişlerdir. Ebu Lahvas kendisine şöyle derdi. Ey Selam, sünnet üzere yatmanın bid'at üzere kalkmandan, senin sünnet kendisini kendi kendine sesleniyor, kendi nefsine hitaben söylüyor. Sünnet üzere yatman, bid'at üzere kalkmandan daha hayırlıdır. İbrahim en-Nehai der ki, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı tırnak üzerine mes yapsalardı, ben de onlara tabi olmaktaki fazileti dileyerek tırnaklarımı yıkamazdım. Yani ben de mes ederdim. Demiştir. Evet, bu takrirde Allah Teala'nın şu kavli ne kadar güzeldir. Hanginizin amel bakımından daha güzel olduğunu imtihan etmek için. Hud suresi 117. ayet. İbn-i Kesir tefsirinde şöyle demiştir. Allah Teala en hayırlı amel edeni dememiş, en hayırlı amel edeni demiş, en çok amel edeni dememiştir. Hanginizin daha çok amel ettiğini dememiştir. En hayırlı amelde bulunanı demiştir. Her kime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve geçmiş müminlerin yolu yetmezse, yeterli gelmezse, Allah ona tutmuş olduğu yolu yetirmesin. Evet, bunu Abdülaziz bin Baz, Nakdu Kavmiyetil Arabiye, yani Arap ırkçılığının tenkidi adlı kitabında söylemiş. Kime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabilerinin üzerinde bulunduğu yol yeterli gelmezse, ya biz işte mescitte toplanırsak, toplumdan koparız, şöyle olur, insanlar gelmez, bu işte marjinal takılmak olur, köşeye çekilmek olur, daveti gerekli yerlere ulaştıramamak olur vesaire vesaire gibi gerekçeleri sunarsa, ona da tuttuğu yol yetmesin diyor yani. Allah ona yeterli kılmasın tuttuğu yolu. Burada bazılarından sadır olan ve kabul edilmez bir istidlal hakkında önemli bir hatırlatma yapmak gerekir. Şöyle ki, birisi, buraya dikkat edin, bu gerçekten anlaşılması gereken bir mevzu. Gerektiği gibi namaz kılınmayan namaz gibi, yani gerektiği şekilde şartlarına riayet edilerek kılmayan namaz gibi herhangi bir bidate bulaştığı ve ona bu bidatle amelin yasak olduğunu söylediğinde yapmış olduğu ameli inkar edene namaz kıldığında bir kulu yasaklayanı gördün mü ayetini delil olarak getirdiğini görürsün. Ayet var. Namaz kıldığında kulu yasaklayanı gördün mü? Yani sen diyelim bidat üzere birisi namaz kılıyor, bu şekilde kılma diyorsun. Ve sana bu ayeti delil getirecek. Namaz kıldığında bir kulu yasaklayanı gördün mü? Bu batıl bir istidlal ve ayet hakkında geçersiz bir görüştür. İmam Ebu Şame el-Bâis'te içerisinde veçhi dışında kılınan namazdan yasak bulunan birçok hadis ve eser zikrettikten sonra şöyle der. Bir Müslüman için bu hadisleri ve eserleri duyduktan sonra muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı namaz olduğu için yasaklamıştır. Ömer ve İbn Abbas da namaz kıldığında bir kolu engelleyeni gördün mü ayetine dahildirler demesi caiz olur mu? Bazılarının namazını yasaklamıştır değil mi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam? Bu şekilde namaz kılma. Yani sen namaz kılmış olmadın. Veya Huzeyfe radıyallahu anh'ın dediği gibi sen kaç senedir bu şekilde namaz kılıyorsun diyor. 25 senedir eğer bu şekilde ölürsen Muhammed'in dininden başka bir dine üzere ölürsün diyor. Tadil erkanı yerine getirmeyen birisine mesela. Bunlar mı acaba bu ayetin kapsamına giriyor? Aynı şekilde dinin yasaklamış olduğunu yasaklayan bu sözü ancak cahil, Allah Teala'nın kitabını tahrif eden, kelamını değiştiren ve Allah'ın vahyinden muradını anlama lezzetini kendisinden almış olduğu kimse söyler, söyleyeni hoş karşılar ve onu över. Yine Ebu Şame şöyle der, Allah'ın tevfikiyle namaz ve mescit dahi olsa, bu bidatleri inkar edenin inkarının doğruluğu ortaya çıkmıştır. Nasıl bir namazın iptaline, bir mescidin tahribine emredilir diyen cahilin ayıplanmasının hiç önemi yoktur. Yani nasıl olur da diyelim şimdi biz kuvvet sahibi olsak bugünkü mescitlerin, camilerin çoğunun yıkılmasını emrederdik. Neden? Mihraplar var, işte 3 basamaktan fazla minberler var, süslemeler var, tezyinat var. Allah Resulü'nün yasakladığı şeyler. Ama cahiller işte nasıl olur da mescit yıkılır? Veya işte Suud'da gündeme geldiği gibi işte bazı kabirlerin yıkılması meselesinde bu cahiller ne yapıyorlar? Hopluyorlar. İşte senelerdir Osmanlı'nın işte yatırımlar yaptığı yerler. Nasıl yıkılır? Buna aldırılmaz gerekçesi. Efendim?
Orada düzeltme olmaz mı yıkma yerine?
Şimdi bugünkü mescitlere bakarsan, camilere, kilise gibi. Neresini düzelteceksin? Hani deveye demişler, neren eğri? O da nerem doğru ki demiş ya. Şimdi biz sünnete baktığımız zaman bu mescitlerin tezyinatları, şatafatları, yani çinileri vesairesi vesairesi. Yani düzeltmek nasıl olur bilmiyorum. Yani sonuçta illaki yıkılacak bir yerler olur. Kabirler var hakeza yine. Mesela burada en belki şey gözüken İshak Paşa mı? İshak Paşa diye bir adamın kabrinin yanına konuyor.
Caminin içinde var hocam burada kabirde.
Caminin içinde olan zaten yıkılması lazım. O ayrı. Bir de caminin yanında diye sanki masum gibi gözükenler var. Ama o kabre nispetledir o cami. Sanki orada kılmak. Mesela Emir Sultan var Bursa'da. Emir Sultan'ın kabri dışarıda. Hatırladığım kadarıyla kıble tarafında da değil kabir. Ama Emir Sultan diye oraya gidiliyor.
Daha faziletli görünüyor.
Yani bazı şeyler var. Onun ölçüsü ancak şöyle diyenin ölçüsüdür. Bu cahil kimselerin tavrını eleştiriyor Ebu Şame. Nasıl olur da bir mescidin tahribi emredilir? Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidi dırarı yıktırmıştır. Nasıl olur da insana rükuda ve secdede Kur'an okuması yasaklanır? Bu da cahilce bir çıkıştır. Rükuda ve secdede Kur'an okumayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır. Yani Kur'an okumak yasaklanır mı? Rükuda ve secdede yapmaya kalkarsan yasaklanır demek. Evet. Sünnete uymak, görünüşte namaz dahi olsa bidate atılmaktan daha eftaldir. Sünnete tabi olmanın bereketi fayda bakımından daha çok sevap bakımından daha büyüktür. O namazın ecri olduğunu kabul etsek dahi. Evet, doğruya ulaştıran Allah'tır. Evet, bidatler ve güzel niyetler ile bu konuyu da tamamlayalım. Avamdan birçok kimsenin zihninde ve dilinde şu iddia dolaşmaktadır. Onların bir takım sonradan ihdas edilen şeylerde ve bidatlerdeki niyetleri güzeldir. Yani samimiyet vardır, samimidirler. Onlar amel ettikleri bidatlerle ne şeriata karşıt bir şey istiyorlar ne de ona bir şey ziyade etmeyi düşünüyorlar. Böyle bir niyetleri de yok esasında. Bunu yaparken kalplerinden bid'at ihdas etmek geçmiyor. Hatta onların okumuş oldukları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "ameller ancak niyetlere göredir" hadisini delil gösteriyorlar. Onların istidlallerindeki ve sözlerindeki yanlışlığı açıklamak için derim ki, hakkı öğrenip onunla amel etmeye hırslı olan Müslüman için gereken şey, sünnet-i nebeviyeye ait nasların bir kısmını alıp bir kısmını terk etmemektir. Bilakis ona gereken, naslara genelliği içerisinde bakmaktır. Ta ki hükümleri hakka yakın, hatadan uzak olsun. Bu istidlale ehil olanlar için geçerlidir. Yani delil çıkarmaya gücü yeten ilim sahipleri için geçerlidir. Ama avamdan birisi ise ya da almış olduğu eğitim şer'i ilimlerden uzak modern bir eğitimse o zaman ona denir ki bu senin işin değildir, yürü yoluna git. Bu önemli konudaki doğru açıklama şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "ameller ancak niyetlere göredir" sözü ibadetin üzerine bina edildiği iki aslı açıklamak için söylenmiştir. Birinci asıl amelde ihlas ve içteki doğruluktur, samimiyettir. Ta ki amel Allah'tan başkasına olmasın. Devamı zaten bunu açıklıyor. İkinci asıl ise yapılan amelin sünnete uygun olmasıdır. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "kim bizim işimiz üzere olmayan bir amelde bulunursa o amel derhal reddedilir" hadisinin içerdiği şeydir. İşte bu kuldan amellerinin ve sözlerinin tamamında gerçekleştirmesi istenen şeydir. Zaten hadisi dikkat ederseniz innemel a'malu binniyat ve innema likulli imrin ma neva. Yani buradaki innema hasır edatıdır. İnnemel a'malu binniyat. Burada elif lam takısı vardır. Ameller niyetlere göredir. Buradaki el amal denmesi yani elif lamlı gelmesi meşru ameller içindir. Yani ameller meşru olduğu takdirde ancak niyetlerle geçerlidir demektir manası. Yani birinci şart demek ki amel meşru olacak. Yani sünnetten delili olacak. Meşru olmalı. Gayrı meşru bir ameli güzel bir niyetle yapman o ameli temize çıkarmaz. Güzel bir niyetle içki içen var mesela. İçki içtiğim zaman kendime Allah'a daha yakın hissediyorum diyen var. Amel meşru olacak. Gayrı meşru amel bu güzel niyet sebebiyle kurtarmaz. Namazı terk edenler de olduğu gibi ne diyorlar? Ben diyor riya yapmak istemiyorum. Camide kılmıyor namazı, mescitte kılmıyor, cemaatte kılmıyor. Niye? İşte riya karışır diyor. Güya riyadan sakınma düşüncesiyle uzak duruyor bundan. Fakat meşru değil. Neden? Çünkü ezanı iştene, çıplak sesle ezanı iştene icabet etmesi düşer. Cemaate icabet etmesi düşer. Amel meşru olacak. Ve innema likulli imrin ma neva. Herkes için, her kişi için ancak niyet ettiği şey vardır diyor. Yani meşru amel olmasına rağmen bak o amelin karşılığını alamayabilir. Neden? Niyet bozuksa. Hem niyet düzgün olacak hem amel düzgün olacak yani. Bu olmazsa olmaz. İki şarttır ve İslam'ın temel prensibidir. Bu innema la amalu bin niyat hadis. Bu iki yönünü doğru anlamak gerekiyor yani. Kim bizim işimiz üzere olmayan, yani bizim emrimizden olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur hadisi zaten bunu ortaya koyuyor. Yani amelin meşru olması gerektiğini. Evet, buna göre bu iki büyük hadisin kapsamına asılları, furuatı yani ayrıntılı meseleleri, zahiri ve batınıyla dinin tamamı girmektedir. Ameller ancak niyetlere göredir hadisi, batini ameller için ölçü olduğu gibi zahiri ameller için de ölçüdür. Bununla beraber kim bizim emrimizde olmayan bir amelde bulunursa reddolunur. Bu zahiri olarak da bunun ölçüsüdür. Bu iki hadiste zahir ya da batın olsun her sözün ve amelin kabul şartı olan ameli ihlasla Allah için yapmak ve Resulüne tabi olmak vardır. Kim amellerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarak Allah için yaparsa ameli kabul edilir. Kim de bu iki şartı ya da ikisinden birisini kaybederse ameli reddedilir. İşte Allah Teala'nın hanginizin daha güzel amel ettiğini sınamak için ayetinin tefsirinde Fudayl bin İyaz'dan, rahimullah'tan bu mana nakledilmiştir. O şöyle der. Daha halis ve doğru olanını. Muhakkak ki amel halis olarak yapılıp doğru olmazsa kabul edilmez. Aynı şekilde doğru olarak yapılıp halis olması, Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmazsa yine kabul edilmez. Halis olması Allah için yapılması, doğru olması da sünnete uygun olmasıdır. Evet, bunu Ebu Naim Hilye'de, Begavi'de, tefsirinde rivayet etmişlerdir. Allame İbnül Kayyım Rahimullah şöyle der. Selefin birisi şöyle demiştir. Küçük dahi olsa her bir fiil için iki divan açılır. Yani iki kitap açılır, iki amel defteri açılır. Neden ve nasıl? Yani neden yaptın ve nasıl yaptın? Birinci soru fiilin sebebi, ona sevk edenin ve çağıranın ne olduğu hakkındadır. O amel edenin insanlar tarafından övülmeyi sevmek, kötülemelerinden korkmak, geçici olan sevimliği elde etmek ya da geçici olan mekruhu def etmek gibi dünyevi paylardan bir pay ve dünya heveslerinden bir heves mi, yoksa onu amele sevk eden gerekçe kulluk hakkını yerine getirmek, Allah Subhanehu ve Teala'nın dostluğunu ve yakınlığını talep etmek, ona vesile mi aramaktır? Bu sorunun açılımı şöyledir. Senin için gerekli olan bu fiili Mevlan için mi yapmaktı ya da sen onu kendin ve hevan için mi yaptın? Neden? Neden sorusu bu. İkinci soru, ibadette Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak hakkındadır. Nasıl sorusu? O yapmış olduğun amel sana Resulümün lisanıyla şeriat kıldığım amellerden midir, meşru kıldığım amellerden midir, yoksa meşru kılmadığım, razı olmadığım bir amel midir? Birinci soru ihlas, ikinci soru ise tabi olmak hakkındadır. Allah Teala amelleri ancak bu ikisiyle kabul eder. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünün de, bakın amellerdeki tecellisi budur. La ilahe illallah, amelin Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması, tevhid edilmesi, birlenmesi, Muhammedun Resulullah da onun sünnetine uyarak yapılmasıdır. Birinci sorudan kurtulmanın yolu ihlas, ikinci sorudan kurtulmanın yolu ise tabi olmak. Kalbin ihlasa zıt olan bir iradeden, istekten ve tabi olmayan muhalif hevadan temiz olmasıdır. İbn-i Kesir tefsirinde şöyle der. Kabul edilen amel için gerekli olan iki şart vardır. Birincisi sadece Allah için yapılması, diğeri ise doğru. Yani şeriate, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uygun olmaz. Ne zaman halis olup da doğru olmazsa kabul edilmez. Doğru olur da halis olmazsa o da kabul edilmez. İbn-i Aclan'ın şu sözü bunu tekit eder, pekiştirir. Amel ancak üç şeyle kabul edilir. Allah için takva, güzel niyet ve isabet. Doğruya isabet. Sözün özü, muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amelleri ancak niyetlere göredir sözünden şu kastedilir. Ameller niyetlerle gerçekleşir ya da ameller niyetlerle hasıl olur. O ihlası elde etmeye ve kuldan sadır olan yapmayı kastettiği amellerde niyetin iradına teşviktir. Yani niyeti düzgünce yapmaya teşviktir. Böylelikle onun kastı, niyeti amellerin var olmasına, yani Allah katında karşılık bulmasına ve onlarla amel etmeye sebep olur. Buna göre bu hadisin amelin batılını, sonradan uydurulanını sadece amel edenin niyetinin güzel olması sebebiyle caizleştirmeye delil olarak kullanmak doğru değildir. Başka bir açıklama için şöyle denir. Şüphesiz ki bu hadis amelin doğru ve ihlaslı olması gerektiğine delildir. O da sözün takdirinin salih ameller ancak salih niyetlerledir şeklindedir. Yani az önce açıkladığım Elif Lam taksının bu hadise kattığı mana budur. Salih olan ameller ancak salih niyetlerle geçerlidir. Salih niyetlerle fasit ameller geçerlilik kazanmaz. Veya fasit amellerle, fasit niyetlerle salih ameller geçerlilik kazanmaz. Hem amel salih olacak hem niyet salih olacak. Evet, o bu mana ile ibadet ve onu iptal edenleri bilmede kararlaştırılmış ilmi kaidelerle tam olarak örtüşmektedir. Varmış olduğumuz sonucun en güzel örneklerinden birisi şudur. Sünnette sahih olduğuna göre adamın birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Allah'ın ve senin dilediğin, Allah ve sen dilersen. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der. Beni Allah'a ortak mı kıldın? Bilakis sadece Allah dilerse. Bu şekilde söyle diyor. Yani bu sözü söyleyen kimsenin niyeti Peygamber'e Allah'a ortak koşmak değildi. Ama Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? Beni Allah'a ortak mı koştun? Bakın sertlik. Sertlikle itham ediyorlar ya, siz hemen şirk diyorsunuz, müşrik diyorsunuz, bidat diyorsunuz falan filan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaatle namaz kılarken birisi sonradan geliyor da kenara oturuyor. Namaz bitince sen Müslüman değil misin diyor. Sen niye cemaatle namaz kılmadın diyor. Ne diyor karşıdaki? Ey Allah'ın Resulü, ben evde kıldım diyor, öyle geldim diyor. Olsun diyor. Cemaat varsa cemaatle beraber de kıl diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama şimdi ilk söze bak. Bir, demek ki bu tasavvufçuların şeyhlerini uçurdukları gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dahi adamın kalbindeki manayı bilmiyor. Kalpten geçeni bilmiyor. Yoksa böyle itham edici bir soru sorar mıydı? Ve fiile işte hüsnü zannet alt taraftan al, farklı yorumla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farklı yorumlamak zorunda değil. Göründüğü gibi yorumluyor. Sen Müslüman değil misin? Neden namaz kılmıyorsun diyor. Burada bizim yapımız nasıl değişmiş bakın. Çirkin bir iş yapanı, yahu siz Müslüman değil misiniz? Neden ortak koşuyorsunuz? Neden falanı Allah'a ortak ediyorsunuz gibi ithamlar yaptığında sen bu ithamı yaptığın için kınanıyorsun. Yanlışı eleştirdiğin için kınanıyorsun. Ya böyle mi yapılır? Üslup bu mu? Allah Resulü'nün üslubu bu. Allah Resulü'nün üslubu bu. Falan kimsenin diyor boynunda muska var diyor. Yani temaim diyor Arapçasında. Temime var diyor. Onu çıkarmadığı sürece o bir müşriktir diyor. Biatını almıyor. Biat etmeye gelmiş adam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Şimdi o zaman bozuk olan buradaki üslup değil. Gerçekten ortada bozukluk var mı yok mu? Burası konuşulması lazım. Hani bozukluk yok da bunun üzerine haksız bir eleştiri yapılmışsa tamam. Buradaki bir bozukluktan bahsedilebilir, söz edilebilir. Ama bozukluk yok da, bozukluk var da, ortada şirk var, çirkinlikler var da buna karşı çıkılmışsa sahabelerin tavırlarına bakın. Yani bunlar yüzlerce rivayet var. Sahabeler çok sert bir şekilde. Hatta haksız da olabilir değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ithamında olduğu gibi. Sen diyor Müslüman değil misin diyor. Neden namaz kılmıyorsun cemaatle? O da ben kıldım diyor. Onun bir gerekçesi var. Ama bilmediği bir ayrıntı var. Bilmediği şey ne? Namazı kılmış dahi olsan cemaat varsa cemaatle beraber kıl. Kenara geçip oturma. Yani burada biz üslupları eleştirdiğimiz zaman mesela tevhid ehli yıllardır bununla kınandı. İşte sert falan filan. Yani Nasreddin Hoca'nın dediği gibi ya hırsızın hiç mi suçu yok? Hırsızlar masum konuma geçti. Yani o fıkrayı bilirsiniz. Hani hoca evine hırsız girmiş de ya burayı kilitleseydin, şurayı sağlam tedbir alsaydın, şunu şöyle yapmasaydın diye herkes hocaya yükleniyor. O da diyor ki sonunda ya bu hırsızın hiç mi suçu yok? Hep bana yükleniyorsunuz. Hırsızlar, yani burada temsil olarak söylüyoruz. Bidatçiler, şirk işleyenler ve bu şirki savunanlar tamamen temiz bir pozisyona getiriliyor şimdi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde deyyusluk diyerek tarif edilen bir şeyi, deyyusluk diye söyledik diye ne oldu? Ne bu üslupsuzluk falan filan. Yahu üslupsuzluk bende mi? Yani Allah Resulü'nün söylediği gibi söylediğimde mi üslupsuzluk? Yoksa bu işi fiilen yapan mı? Fiilen bir kadının meydana çıkıp da erkeklerin hitap ederek konuşmasını teklif eden de mi bu üslupsuzluk? Üslupsuzluk nerede şimdi? Yani biz işte 10 numara üslup sahibiyiz de iddia etmiyoruz. Her şeyimiz mükemmel, biz her şeyi yerlerinde yaparız. Biz bu iddiada değiliz. Ama Allah ve Resulünün yasakladığı şeyler, bu üslupsuzluk suçlamasının arkasına gizlenmeye çalışılırsa, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanı tarif ettiği emin kimse hain sayılacak, hain kimse emin görülecek, yalancı. Doğrulanacak, doğru söyleyende yalanlanacak gibi şartların değiştiğini gösterir bu. Biz bugün tasavvufçuların şirk koştuğunu söylüyoruz. Adamlar işte bunlar gece namazı kılar, şöyle yapar, böyle yapar. Niye böyle yorumluyorsun? diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu söylediği kimseler bunlardan çok daha alasını yapıyordu. Ortada bir fiilin eleştirmesinden dolayı biz de her birerimiz de bir bidat üzerinde olabiliriz. Biz mükemmel ilim sahibi insanlar değiliz. Biz zamanın en sonundayız. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bugüne gelinceye kadar zamanın en sonundayız. Ne demek bu? Allah Resulü'nün haber verdiği gibi her şeye, yani tıpkı diyor kuduz hastalığının girmediği bir eklem bırakmadığı gibi bidatlar ümmetim arasında yayılacak böyle diyor. Girmediği bir eklem bırakmayacak. Her yerimize bidat girmiş. Zannetmeyin ki bizim toplumdan farkımız, yani başkalarından farkımız nedir? Bidat gördüğümüz zaman ondan döneriz. Bidatın üzerinde kelamla, boyayla, süslemeyle onu süsleyip de onda ısrar etmeyiz. Biz bunu vaat ediyoruz. Allah'tan ve Resulü'nden delil geldi mi, selefin menheci bize net olarak ortaya çıktı mı, biz derhal hatadan dönmeyi vaat eden kimseleriz. Bazen bir çocuk bile, yani yeni okumaya başlamış, eline bir kitap almış, bizim okumadığımız bir kitap veyahut da okuyup da dikkat etmediğimiz bir kitap. Şu kitaptan bir ibare çıkarır, getirir önüne, bak böyle diyorsan böyle yapıyorsun dese, bizim o çocuğa karşı sen daha dünkü çocuksun diyerek kibirlenme hakkımız yok. Bilakis bunu nimet bilmeliyiz. Yani bizim bir arada olmamız, cemaat olmamız birbirimizi ihya edebilmemiz için. Yani burada bakmayın, yani hoca falan gibi konumda konuşuyor olmamız bu durumları değiştirmez. Biz hepimiz birbirimizden almak zorundayız. Birbirimizi hatasını telafi edeceğiz. Yani beraberce kusurlarımızı giderip beraberce yol alacağız. Yani her birerimiz İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi ya Rabbi diyor, yeryüzünde bir benim, semalarda tek olan sensin diyor. Bu ne için söylüyor? Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Yani bütün insanlar bu dinden yüz çevirse ya Rabbi, seni birleme dinini ben tek başıma üstlenmeye hazırım. Bizim her birerimizin bu şuurda olması lazım. Yani öyle çaba göstermemiz lazım ki burada nasıl okuyanlar var, edenler var diyerek topu onlara atamayız. Onların üzerine yıkamayız. Her birerimiz taşın altına elimizi koymak zorundayız. Beraberce olacak. Çünkü aramızda peygamber yok. Vahiy alan kimse yok. İlmi daha fazla olan olabilir. Ameli daha düzgün olan olabilir. Ama aramızda peygamber yok. Hatadan korunmuş kimseler değiliz. O yüzden hatadan masum gibi de davranamayız bizler. Hatamız gösterilince de, yanlışımız gösterilince de bu nasıl üslup diyerek onu eleştirmek yerine veya kimden geldiğine önemsemek yerine gerçekten bu var mı yok mu derhal bunun telafisine bakıp kendimizi ona uydurmamız lazım. Allah bizi buna muvaffak kılsın. Bir sonraki derste artık yeni bir başlık başlıyor. Bidatların bilinmesini sağlayan esaslar. Yani bidatlar nasıl bilinir, nasıl tanınır? Bununla ilgili temel bazı kaideler var. Bunları yakalamak için Allah izin verirse sonraki derslerde bunları işleyelim. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı buraya kadar? Amin cümlemize. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyke.